Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
Merhabalar Güven Bey.
Günaydın Ömer Bey.
Evet, bir açık bilinç programına daha girdik. Özdeş'le bağlantı kuramadığımız için bugün biz ikimiz olacağız ama bir de konuğumuz var. Siz takdimini yaparsanız lütfen.
Evet, tabii memnuniyetle konuğumuz doçent doktor Çağhan Kızıl Justin'den katılıyor yayına. Merhaba Çağhan, hoş geldin.
Merhaba Güven Hocam, merhaba, merhaba Ömer Hocam. Hoş bulduk. Davetiniz için teşekkür ederim.
Şimdi hatırlayanlar olacaktır. Çağhan Kızıl daha önce Alzheimer's konusunda bir programda konuğumuz olmuştu. Kendisi hem bir genetik bilimci hem bir nörobilimci. O programda daha ziyade, gerçi bu iki kimliğini bir araya getirerek araştırmalarını sürdürüyor ama daha ziyade nörobilimci kimliğiyle konuşmuştu. Şimdi ise daha ziyade genetik bilimci kimliğiyle bize bilgiler verecek. Çünkü korona salgını gündemimiz devam ediyor. Bugün koronavirüsün genetik yapısı hakkında konuşalım istedik. Şimdiye kadar bu virüsün virolojik özelliklerinden, immünolojik özelliklerinden bahsettik. Matematiksel olarak nasıl modellenebileceğinden de konuştuk. Fakat genetik konusunda pek uzun boylu bir program yapmamıştık. Oysa bir canlının genetik sekansının çıkartılması, benim anladığım kadarıyla işte o canlının bir anlamda kimlik kartının elde edilmesi gibi bir şey. Ve elinizde bu kimlik kartı olduğu zaman pek çok başka bilgiye ulaşma imkanınız oluyor. Bunların arasında şimdi birazdan konuğumuza soracağım gibi mesela bunun, bu virüsün başka virüslerle olan akrabalık ilişkileri ya da laboratuvarda üretilmiş bir proje olup olmadığı ya da aşı ve ilaç çalışmalarına nasıl katkıda bulunabildiği, bunların hepsini bu genetik kimlik kartı üstünden kısmen okumak mümkün. Bizim de bugün konumuz bu olacak. Konuğumuz Çağhan Kızıl, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisansını Almanya'daki Max Planck Biyofiziksel Kimya Enstitüsü'nde yapıyor. Doktorasını da Tübingen Max Planck Gelişimsel Biyoloji Enstitüsü'nde tamamlıyor. Doktora sonrası araştırmalarını Dresden Teknik Üniversitesi'nde yaptıktan sonra 2014 yılından bu yana Alman Nörodejeneratif Hastalıklar Merkezi'nde, yine Dresden'de doçent olarak görev yapmakta. Alzheimer hastalığının tedavisinde kök hücrelerin kullanımı üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Bize de bunları anlatmıştı. Laboratuvarından yeni gelişmeler ortaya çıktıkça yine ileride de konuğumuz olacağını umuyorum. 2017 yılından bu yana da New York'taki Columbia Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde misafir araştırmacı olarak çalışıyor. Şimdi Çağhan, bugün bu genetik bilgiler ışığında konuşalım istiyorum. Önce istersen herkesin anlayabileceği basit bir şekilde mümkünse genetik sekans nedir, nasıl çıkartılır? Buradan başlayalım. Bu genetik sekans bilgileri elde edildikten sonra bunlarla ne yapabiliriz de oradan gidelim.
Tabii genetik sekans bizim vücudumuzdaki hücrelerimizin ya da canlıların içindeki genetik materyali, bu DNA ya da RNA olabilir, onların içindeki harfler diye düşünebiliriz. Yani bunu bir kitap gibi düşünürsek bizim hücrelerimizin içinde 3 milyar tane harf var. Ama bu harfler, DNA'nın harfleri, alfabesi sadece 4 tane, 4 harften oluşuyor. A, T, G ve C. Bunlar yan yana gelerek işlevsel birimler oluşturuyor. Bunlara gen diyoruz. ve birçok gen bir araya gelerek vücudumuzda oluşan canlıların işleyişini yürüten proteinleri ya da diğer düzenleyici molekülleri oluşturuyorlar. Şimdi sekans dediğimiz bu diziler her canlının var, virüslerinde var, daha kısa. Bu sekansları, bu dizileri nasıl bulabiliyoruz? Bu aslında Friedrich Sanger'ın bulduğu bir metot. Bu çok 1960'larda sanırım ve bununla da Nobel alıyor. Sanger Enstitüsü'nde şu anda İngiltere'de ilk başta tek tek belli bir kimyasal metotla bu harflerin bulunması üzerine bir metot geliştiriyor. O günden bugüne bu teknoloji çok gelişti ve şu anda özel aletler var ve biz DNA'yı hücreden çıkarabiliyoruz ya da virüsten RNA'yı çıkartabiliyoruz ve onu tek tek dizi analizi yapabiliyoruz. Bunu şöyle düşünebiliriz, yani kitabı ona bakarak okuyabiliyoruz. Yani harflerini ortaya çıkartabiliyoruz. Bu bize ne getiriyor? Bu insan genomu projesinde 2000'lerin başından başlayarak bize aslında tüm canlılığın, bildiğimiz organizmaların moleküler yapısı, hücrelerin içindeki işleyişi nasıl, hangi genlere sahipler, canlıların birbiriyle yakınlığı, uzaklığı nedir, hangi genler benzer, hangi genler farklı, bazı organizmalar, örneğin memelilerde özel genler var mı, kendilerine özgü, başka canlılarda olmayan gibi birçok soru, yani burada sayamayacağımız kadar sorunun yanıtını veriyor. Ve bu genetik dizinler bize ayrıca evrimsel olarak çok önemli bilgiler veriyor. Hangi canlılar ortak atadan gelmiş, hangi canlılar değişim gösteriyor, bunun yanıtını veriyor. Ayrıca insanlar için tabii çok daha fazla kullanım alanı var. Örneğin hastalıkların tanımı. Yani genetik hastalıkların hangileri olduğunu ya da herhangi bir hastalıkta genetik bir temel olup olmadığını bu şekilde bulabiliyoruz. Yani bize aslında yaşamın temelini, yaşamın işleyişini en temelinden verebilen bir şey genetik dizinler.
Evet, bir de bu genetik dizin bilgisini elde ettiğimiz anda herhangi bir canlı kendisine benzer başka canlıların bir varyasyonu mu, nereden gelmiş, gökten zembille mi inmiş, yoksa uzun zamandır var olan bir canlılık çizgisinin en son üyesi mi filan, bütün bunları da neredeyse kesin bir şekilde öğrenmek galiba mümkün oluyor, değil mi?
Kesinlikle, kesinlikle. Şunu söyleyebiliriz. Örneğin %99.9 diğer memelilere benziyoruz. Örneğin fareyle aramızdaki sekanslarımızı karşılaştırdığımızda, en azından protein yapan sekanslarımız. Fakat o küçük farklar çok büyük işlevsel farklar yaratabilir ve canlıların evriminde nasıl rol oynadığına dair bize bilgiler verebilir. Dediğiniz çok doğru. Çok küçük farklarla biz zaman içinde belki geriye gidip o zamanı, ne zaman bu canlılar birbirinden ayrılmışlar, ne zaman evrim süreci nasıl devam etmiş, buna çok net şekilde bakabiliyoruz. Evet.
Peki ben şimdi buyurun siz buyurun.
Pardon, ufak bir şey sormak istiyorum. Yani çok sık birbirine karıştırılan iki kavram var. Belki tam yeri gelmişken bu konuda da bir iki kelime etmek mümkün olabilir. Yani her şeyi genetik özelliklere bağlama eğilimi var. İşte annesinden, babasından ya da nenesinden, dedesinden kalmış filan aktarılmış özellikler atfediliyor ve her şey hemen hemen genetik bir atıfta bulunuyor. Oysa kültürel şeylerin, aile içinde insan topluluklarında kültürel şeylerinde çok ağırlıklı bir rolü olması gerek. Yani nasıl bu ikisinin arasında bir ayrım yapabiliyoruz?
Bu güzel bir soru. Şöyle, zaten her şey genetiğe bağlı değil tabii ki. Bu genetik ve çevresel etkiler, bu bahsettiğiniz herhangi bir şey, çevre kirliliğinden tutun, insanın yaşam biçimi, beslenme alışkanlıkları, yani genetiğine bağlı olmayan fakat sonradan etkileri olan her şeyin bir kombinasyonu insanlarda görülen herhangi bir şey, hastalıklar olabilir. Biz buna şöyle söylüyoruz, şöyle diyoruz, genetik ve genetik olmayan faktörler. Bu genetik olmayan faktör, aslında genetik faktörlerin içinde sadece genlerde değil, epigenetik dediğimiz genlerin dışında o genleri düzenleyen bölgelerdeki değişiklikler de aslında önemli. Bu değişiklikleri yapan çevre etkileri var. Örneğin bir ağır metal zehirlenmesi durumunda uzun vadede bu tip epigenetik dediğimiz değişiklikler gerçekleşiyor. Yedikleriniz, metabolizmanız bu değişiklikleri ortaya koyabiliyor. Yani aslında şeyi çözmek çok zor. Herhangi monogenik dediğimiz yani bir genle oluşan hastalıklar var. Bunları biliyoruz. Ama bunlar sınırlı. Çoğu hastalık ya birden fazla genli ya da sadece onlarla değil, çevrenin de onlara etkisiyle ortaya çıkıyor. Dolayısıyla aslında bu ikisini birbirinden ayırmak çok zor. Bunun için kohort çalışmaları oluyordu. Yani klasik genetikte bu şu demek. İki tane tek yumurta ikizini eğer bakabilirseniz yaşamları boyunca ki bunlar yapılmış 80'lerde, 90'larda. Bir tanesi daha sağlıklı bir hastalığı yakalanmıyor ama diğeri yakalanıyor. Yani genetik yapıları aslında değişik değil. Yani genlerindeki mutasyonlar vesaire hiçbir şey değişik değil. Ama zaman içinde ya genlerinde başka değişiklikler oluyor ya da dediğiniz gibi çevrenin etkisi genetiğe baskın çıkıyor. Bu ikisinin oranı nedir? Bazı hastalıklarda tabii genetik daha yatkınlık var fakat diğerlerinde çevrenin etkisi daha fazla. Bu ikisini böyle genel olarak ayırmak zor ama evrimsel olarak baktığımızda gen dizilerine ve yani DNA ya da RNA sekanslarına baktığımızda o farkı görebiliyoruz. Filogenetik analiz deniyor buna. Yani çok uzak akrabaları bulabiliyoruz. Örneğin virüslerle insanlar gerçekten çok uzak akrabalar. Yani bayağı uzaklar ama bir memelilerin içinde, örneğin kemirgenlerin içinde, farelerin içinde farklı türler var. Biraz birbirlerinden değişmişler. Bunları rahatça bulabiliyoruz çeşitli genetik analizlerle. Yani bu ikisi birbirinden ayrı değil ama dediğiniz gibi salt genetik belirleyicilik çoğu zaman yok. Salt çevresel belirleyicilik de çoğu zaman yok.
Ben de o zaman hemen şöyle bir haber vereyim. Daha önce de Açık Bilinç'te konuk olmuş olan Doktor Ömer Gökçümen'le ileriki haftalarda bir program yapacağız. Kendisi bir genetikçi antropolog. Dolayısıyla tam da bu konuları çalışıyor ve bu koronavirüsü gibi patojenlerin insan evrimi üzerinde genetik kültür etkileşimi çerçevesinde nasıl yol aldığını anlatacak. Dolayısıyla Ömer Bey bu soruları evet, hakkıyla, layıkıyla konuşabileceğimiz bir program var sırada. Bir de herhalde belki şunu eklemek gerekebilir. Her canlıda genetik belirleyiciliğin gücü aynı değil. İnsanlarda her şeyin genetikle belirlenmediği çok açık, çok büyük, geniş bir kültürel çerçeve içinde yaşıyoruz. Ama bu koronavirüsü denen mikroorganizmaya baktığımız zaman orada çok fazla bir kültürel varyasyondan belki söz etmek mümkün değil. Dolayısıyla koronavirüsün genetik kimliğini çıkartmak virüs hakkında hemen her şeyi sanki öğrenebilmemizi sağlıyor gibi gözüküyor bana. Evet. Buradan da yine konuğumuz Çağhan Kızıl'a bir soru sorayım o zaman. Ben şöyle anlıyorum, bu koronavirüs diyoruz ama aslında SARS-CoV-2 diye bir virüsten bahsediyoruz ve bir aile içinde birbirine yakın pek çok başka virüsler var. Bunların bir kısmına koronavirüsleri deniyor zaten. Bir kısmı koronavirüslerinin içinde olmasa da birbirine yakın virüsler. Bunları da bu genetik dizime bakarak öğrenmek mümkün. Bu konuda biraz bu yani SARS-CoV-2 virüsünün bugün dünyayı böyle sarsmakta olan virüsün özellikleri hakkında ne söyleyebiliriz diğer virüslerle alakası bağlamında?
Öncelikle virüsler çok eski organizmalar olduğu için yani İlk canlılardan oldukları düşünülüyor. Çeşitli tezler var ortaya çıkmalarıyla ilgili. Çok yaygınlar ve çok çeşitliler. Dünya üzerinde birçok virüs tipi var. Ve bunlar konaklarda yaşamak zorundalar. Yani başka canlıların içinde. Dolayısıyla yarı canlı olarak da nitelendiriliyorlar. Şimdi bildiğimiz virüsler aslında biraz onlardan bahsedersek kanser yaptığı düşünülen virüsler var. Örneğin papiloma virüsü ya da farklı virüsler. Bağışıklık sistemini etkileyen virüsler var. Örneğin HIV biliyoruz, AIDS yapıyor. Merkezi sinir sistemini etkileyen virüsler var. Örneğin kuduz yapan rabies virüsleri gibi. Yani birçok farklı organa etkileyen, şu anda da bahsettiğimiz koronavirüsler çoğunlukla solunum yollarını etkileyen ve orada epitel dediğimiz dış yüzeyine solunum yollarının bağlanan ve o hücrelerin içine gelen virüsler. Virüsler genelde çok kaba tabirle ikiye ayrılıyor. Genetik materyal olarak DNA taşıyanlar, tek ya da çift sarmal olarak, ya da RNA taşıyanlar. RNA genelde de tek sarmal, çok genel olarak tek sarmal olarak taşınıyor. Koronavirüs ailesi bu RNA taşıyan virüslerden bir tanesi. Koronavirüslere bu büyük bir aile. Yanlış hatırlamıyorsam 30'a yakın farklı koronavirüs biliniyor. Bunlar alfa, beta, gamma ve delta olarak dörde ayrılmış durumdalar. Çeşitli küçük farklılıkları dolayısıyla. Koronavirüsler evrimsel olarak çok net değil. Bazı çalışmalar ortak atalarının, tüm koronavirüslerin 10 bin sene önceye gittiğini söylüyor. Bazıları ise çok daha eski, 55 milyon yıl önceye gidip memelilerde beraber evrim geçirdiklerini ve sonra konak değiştirdikçe kendilerini değiştirdiklerini ve farklı virüslere, farklı koronavirüs tiplerine evrildiklerini söylüyorlar. Burasını çok bilmiyoruz. Ama koronavirüslerin kuş ve memelilerde olduğunu biliyoruz. Yani bunların dışında başka bir organizmada şu ana kadar bulunduğuna dair benim bir bilgim yok. Zaten yazılanlar da o şekilde. Dolayısıyla memelilerde ve kuşlarda hastalık yapan, onları konak olarak taşıyan, onlara gelen bir virüs. Bu virüsü tanımlayan birkaç özelliği var. İşte RNA'sı çok önemli. Buna biz pozitif single strand RNA diyoruz. Yani bir RNA molekülü, bir RNA'sı var içinde. Bu 29.900 nükleotit harflik diyelim, demin bahsettiğimiz gibi. Bu hücreye girdikten sonra hemen çok hızlı şekilde proteinler yapıyor. Proteinler niye önemli? Virüsün kendisini çoğaltması, kendisini tekrar üretmesi ve o hücreye bir tane giren virüsten yüzlerce, binlerce yapılıp hücreden dışarı atılması ve enfeksiyona devam etmesi için önemli. Evrimsel olarak RNA olması bunları hız kazandırıyor. Çok hızlı bir şekilde hemen hücreye girdikten sonra kendilerini çoğaltabiliyor bu virüsler. Bunların bir zarfı var. Zarf dediğimiz bir yapısı var, envelope dediğimiz. Bu yağsı bir tabaka. Altında bir de zar dediğimiz bir yapısı var. Dolayısıyla hani koronavirüslerde neden elimizi sabunla yıkayalım 20 saniye diyoruz? İşte bu dışarıdaki yağ yapısını elimizi yıkadığımızda çözebiliyoruz ve bu yapı çözüldüğünde, zar ve zarf yapı çözüldüğünde virüsün etkinliği ortadan kalkıyor. RNA virüsü bilinen en patojen olan virüslerden, yani en fazla enfekte etme kapasitesine sahip virüslerden, en çoğu değil ama bunların oldukça yüksek. Örneğin başka RNA virüsleri de var bildiğimiz. Örneğin hepatit C. Bu başka bir aileden, koronavirüs değil. Batı Nil ateşi ve denge ateşi, denge dediğimiz onları yaratan virüsler var. Onlar da RNA. Rinovirüsler dediğimiz daha az enfeksiyon yaratan ama nezleyi, soğuk algınlığı yaratan virüsler. Bir de grip virüsü, influenza, A, B, C'de, kuş gribi, domuz gribi, bunlar da RNA virüsleri. Farklı ailelerden. Şunu söyleyebiliriz bir de, insanları enfekte ettiği bilinen 7 tane koronavirüsü var. Bunlara korona denmesinin sebebi bu zarflarının ve dış yapılarının de üstünde çıkıntıların olması. Bu çıkıntılar taç şeklinde olduğu için ilk defa izole edildiklerinde ve bakıldığında yapılarına onlara taç gelen korona virüsleri denmiş. 7 tane var insanı enfekte ettiği bilinen. Şu andaki SARS-CoV-2 dediğimiz yedincisi bildiğimiz. Bundan önce 6 tane daha vardı. Son 2 tanesi Birinci 2003'teki SARS salgınını yaratan SARS virüsü, koronavirüsü. Bir önceki, ondan sonraki de MERS dediğimiz salgını ve epidemiyi yaratan MERS koronavirüsü. Bunlar çok benziyorlar birbirlerine ama bundan önce bildiğimiz koronavirüs var. İnsanlarda yaşayan. Bunlar isimleri çok bilinmiyor. 229E, OC43, HKU1, NL63. Yani bu isimleri bilmiyoruz hiç. Aslında çoğumuz bunu bu dönemden sonra öğrendi, salgından sonra. Fakat biz bu virüslerle yaşıyoruz. Yani soğuk algınlığı, nezle dediğimiz mevsimsel yaşadığımız hastalıkları aslında bazılarını bu koronavirüsler. Yani insanlar aslında koronavirüslerle çok uzun süredir yaşıyorlar. Şu andaki SARS başka bir koronavirüs olarak insanları bir konak olarak bulmuş durumda.
Bunun, belki, evet, pardon sözünü kestim, şunu da belki söyleyebiliriz o zaman. Yani bu şu anda dünyayı kasıp kavurmakta olan virüsün başka virüslerle bu kadar yakın bağ olduğunu bilmek ve bu daha önceki virüsler üstüne de bir takım aşı ve ilaç çalışmalarında zaten bulunmuş olmak bize bugünkü aşı ve ilaç çalışmaları konusunda da aslında birkaç adım ileride başlamamız imkanını veriyor gibi anlıyorum. Şimdi sana bunu aslında bu aşı ve ilaç çalışmaları nasıl gidiyor onu sormak istiyorum ama önden önce bir sorum daha var. Bu komplo teorileri sürekli ortalıkta uçuşuyor. Herkes bunlardan çok hoşlanıyor. Mesela Sabah gazetesinin köşe yazarlarından bir tanesi böyle bir takım komplo hikayeleri anlattığı bir makalesinde bir iki hafta önce demiş ki, şöyle demiş, doğrudan alıntılıyım. 40 çeşit mutasyona uğradığı söylenen COVID-19'un bir laboratuvar virüsü olup olmadığı da netleşmedi. Şimdi bir kere COVID-19 tabii virüsün adı değil, hastalığın adı. Bunu bir kenara koyalım. Ama bir laboratuvar virüsü olup olmadığı netleşmedi derken bu kişi, yani bu aslında bir laboratuvarda proje olarak üretilmiş bir tür biyolojik silah olabilir falan gibi bir komplo teorisini dile getiriyor. Kendisi aynı zamanda SETA denilen iktidarın himayesindeki ve Albayrak ailesi tarafından fonlanan bir vakfın da başkanı. Dolayısıyla önemli bir yerden konuşuyor. Bu söylediğinin, bu kişinin doğru iler tutar bir tarafı var mı? Genetik dizin bilgisi bize bir laboratuvar projesi midir, değil midir sorusuna kesin bir cevap verebiliyor mu?
Kesin bir cevap veriyor ve o cevapta bu virüsün laboratuvarda üretilen bir virüs olmadığı yönü. Yani hiçbir şekilde buna dair bir kanıt yok. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Yani neden bunu söylüyoruz? Zaten birçok yayın yapıldı. O yayınlara bakılırsa şu dönemde çok net anlaşılabilir. Ama çok basitçe şöyle anlatabiliriz. Elbette virüsler laboratuvarda da deneysel amaçlar için kullanılıyor. Çünkü virüslerin en önemli özelliği, özellikle memeli hücrelerini enfekte edebilme kapasitesine sahip olmaları. Örneğin siz hücrenin içine herhangi bir gen aktarmak istiyorsunuz. Gen terapisi dediğimiz şey, dünyada bir tedavi olarak da birçok şeyde kullanılan, ilk başta virüslerle yapılmaya başlandı. Yani adenovirüslerle. Adenovirüsler DNA taşıyan virüsler. Siz bu virüsleri modifiye ediyorsunuz. Yani normal enfeksiyonlarını gerçekleştirmiyor. İçindeki bazı genleri çıkartıyorsunuz. Onun yerine örneğin bir genetik hastalık var. O geni düzeltmek için kök hücrelere o adenovirüsü veriyorsunuz ve hasta genin yerine sağlıklı geni koyuyorsunuz. Sonra da diyelim ki bunu kök hücre transplantasyonuyla hastaya veriyorsunuz. Yani aslında bu çok uzun süredir virüslerin hem tıp alanında hem araştırma alanında kullanıldığına dair bilgiler var zaten. Bunu yapıyoruz. Fakat virüsü laboratuvarda değiştirmek ve sonra topluma böyle salmak üzerinden bir komplo teorisi şu anda ortada. Bunu nasıl anlayabiliyoruz böyle olup olmadığını? Şimdi genetik dizinine baktığımızda şu SARS'ın bir önceki SARS'la, buna SARS-2 diyelim, yani SARS-CoV-2 diyelim. Bir öncekine SARS-CoV-1 diyebiliriz. Çok benzerler. Çok benzerler. Çünkü genetik yapısına baktığımızda sadece bazı noktalarında küçük değişiklikler var. Fakat diğer bildiğimiz koronavirüslerle de demin bahsettiğim o filogenetik analiz dediğimiz, yani birçok virüsten dizinleri alıp yan yana koyup bir analiz yaptığımızda nerelerinin benzer sekansların dizileri, nerelerinin farklı olduğunu bulabiliyoruz. Ve buna göre bir evrimsel saat ortaya koyabiliyoruz. Yani evet, bunlar mutasyonla değişmişler. Şu kadar süre içinde bu olmuş olabilir. Ve bunu sadece o analizlerle bunu şöyle de yapıyoruz. Şimdi çok da konuşuluyor nereden geldi insanlar virüs diye. Yarasalardan mı geldi? Sonra pangolin denen başka bir memeli ortaya çıktı. Oradan konak mı geldi? Konak olarak. Aslında bunun için şu andaki yaşadığımız SARS-CoV-2 için çok net olmamakla beraber öncekiler için net. Örneğin bir önceki SARS insandaki virüsün dizini çıkartıldığında 2003'teki SARS'tan bahsediyorum. Ve diğer konakların örneğin civetler, bir kedigiller var ve yarasalar var. Oradaki koronavirüslerin, SARS koronavirüslerinin de sekansı çıkartıldığında görülüyor ki çok çok benzerler. Yani önceki civetlerde %99.8 oranı. Yani bu bize şeyi anlatıyor. Evet, büyük ihtimalle oradan insanlara geçmiş ve o binde ikilik değişimi de insanların içinde yayılırken yaşamış. Ve birçok virüs için zaten bunu yapabiliyoruz. Yani canlılardan, başka canlılardan karşılaştırarak bu değişimlerin, insandaki virüslerdeki değişimlerin doğal değişim olduğunu görebiliyoruz. Şu anda da durum bundan ibaret. Bir, diğer koronavirüslerle karşılaştırdığımızda çok çok benzer. Yani içinde bir insan eliyle yapılmış bir değişiklik görmüyoruz. İkincisi de yarasalardan ve pangolinlerden alınan koronavirüslere de oldukça yüksek oranda benziyor. Yani %98-99 civarında. Dolayısıyla bu bize şeyi anlatıyor. Bir, doğal olarak değişmiş bir virüs. İkincisi de virüsün yapısına baktığımızda, çok kısa ondan da bahsedebilirim. Virüsün içinde ne var? Bu, yani ne yapıyor, hangi proteinler var diye.
Lütfen.
Bu virüsün içinde çok kısa proteinler var. Bahsettiğim gibi 29 bin yapı taşı var içinde ve bu yaklaşık olarak galiba 17 ya da 19 protein yapıyor. Çok emin değilim ama bunlardan en önemli 1A ve 1B dediğimiz proteinler. Bunlar hücreye girdiği zaman bahsettiğimiz gibi bağlanıyor, hücreyle birleşiyor, kendi zarına, hücre zarına entegre ediyor ama içindekileri, yani RNA'sını hücrenin içine bırakıyor. Ve hücrenin içine bıraktıktan sonra bir şekilde kendisini tekrar üretmesi lazım. Bunu yaparken kullandığı bir tane enzim var. RNA üzerinden tekrar RNA yapan bir enzim. Bizde yok. Bu 1A ve 1B proteinler bu enzim. Yani iki tane ünitesi var bu enzim. Bunu yapıyor. Bunun yanında C proteini diye bir protein var. Çok duyduk. Aşılar içinde kullanılan bir protein. C proteini bu koronavirüslerin şeklini veren, o taç şeklinde dış yüzeyindeki şeklini veren çıkıntılar yaratan protein. C proteiniyle hücrelere bağlanıyor ve bağlandıktan sonra içeri girmeye çalışıyor. Bu C proteini çok önemli. Bir tane bu C proteini var. Onun dışında demin bahsettiğim RNA'sını sarmak için kullandığı kapsit denen bir protein yapısı var. N proteini. Dış zarfını yaptığı bir proteini var. E proteini. Zarına yaptığı bir protein var. M protein. Bunun dışında da yine ismi olmayan ama 3A, 3B, 7A, 7B, 14, 11, 8 dediğimiz yapısal küçük proteinler var. Bunların da amaçları var. Örneğin virüs hücreye girdiği zaman hücrenin kendisini yok etmesini önlemek zorunda RNA'sı. Yani bir şekilde kendini çoğaltmak, hücrenin mekanizmalarını durdurup kendi mekanizmasını aktive etmek zorunda. Yani böyle gelişmiş bir aslında atak yapıyor hücrelere. Örneğin 3A diye bir protein var. Her hücrenin zarında küçük delikler var ve buradan belli maddeler girip çıkıyor. Örneğin kalsiyum girip çıkıyor, sodyum girip çıkıyor. Bunu bloke ediyor bu 3A proteini. 3B proteini var. Hücrenin bölünmesini engelliyor. Çünkü hücre bölündüğünde virüse dönecek 8 diye bir protein var. Bağışıklık sistemiyle ilişkili bir şey. Yani insanın bağışıklık sisteminin o anda kendi o hücreye atak yapmasını engelliyor gibi. Şimdi bunlara baktığımızda bunlar biliniyor. Bir önceki yani birçok koronavirüste bunlar var. Bu SARS-CoV-2'de de bunlar var. Ve bunların içinde hiçbir şekilde ne eklenen başka bir gen var ne çıkarılan bir gen var. Ve genlerin de bu bahsettiğim proteinleri yapanların hepsi gen olarak adlandırılıyor tabii ki. İçlerinde de çok küçük, çok minör değişiklikler var. Örneğin S proteini bağlandığında ikiye kesiliyor. Hücreye bağlandığında virüs ikiye kesiliyor. Tam o kesilme noktasında küçük bir birkaç harf eksik burada. Bu virüste bir önceki SARS'la karşılaştırdığımızda, SARS-CoV-1'le karşılaştırdığımızda bu ne anlama geliyor? Bu hücrenin yüzeyindeki bağlandığı yere sıkı bağlanması sağlıyor. Bir makale bunu gösterdi. Ama bu büyük bir değişiklik değil. Bu evrimsel olarak zaten görebileceğimiz bir değişiklik. Yani kısa olarak şunu söylersek en sonunda biz bu genetik dizine baktığımızda bunun içindeki genlere baktığımızda, o genlerin yapısına ve dizinlerine baktığımızda bir insan eliyle oraya konmuş herhangi bir şey olmadığını görüyoruz.
Yani böylece teorileri de yani tabii, komplo teorileri de komple onların tabir caizse tabutlarına çakılan nihai çivi de bu sizin bu anlattıklarınızla tabii açıkça ortaya çıkıyor.
Hiçbir şekilde yok. Yani evet.
Evet. Bildiğimiz şu an. Şurayı da bitiriyoruz galiba Güven Bey.
Evet. Ben de o zaman yani şu iki şeyi anladım. Şahan Kızıl'ın anlattıklarından. Bir, belki aşı ve ilaç işte ne zaman çıkacak, nasıl kurtulacağız filan diye herkes merak ediyor. Burada bir zaman açısından bir öngörüde bulunmak belki kolay değil. Ama mesela 1918'deki İspanyol gribi diye bilinen salgına baktığımızda o zaman olmayan genetik bilimler bugün bize aslında çok önemli bir avantaj sağlıyor ve virüslerin yapı taşlarını ve bunların işlevsel olarak nasıl çalıştığını bilmemiz sayesinde aslında nasıl bir ilaç geliştirilebilir, aşı nasıl yapılabilir, virüsün hangi özellikleri nasıl köreltilebilir gibi konularda bilgi sahibiyiz, birkaç adım ilerideyiz diye anlıyorum. Hı hı.
Çok kısa bir ek yapabilirim isterseniz, çok çok kısa. Yani bu bilgi gerçekten bizim için önemli çünkü birçok başka virüsten elde ettiğim virüsler genelde aynı şekilde çalışıyor. Hücreye göre ve kendini çoğaltıyor. Şu anda konuştuğumuz birçok ilaç, Remdesivir mesela, işte Kaletra, Klorokin deniyor. Bunların hepsi başka virüslerin ya da başka patojenlerin hücre içinde yaptığı şeyleri engellemekle onları hedef. Ve insanlar şu anda şey düşünüyorlar. Biz bu virüste de bunları kullanabiliriz çünkü mekanizmalar benzer. Yani yapılarını, genetik yapısını ve işleyişini bilmek bize ilaç ve aşı geliştirmekte de avantaj sağlıyor.
Evet, ikinci anladığım şey de bu komplo teorilerinin iler tutar bir tarafı yok. Dolayısıyla işte bu Sabah Gazetesi başyazarı gibi olan kişiler ya bilgisizler ya da sorumsuzlar ya da hem bilgisiz hem sorumsuzlar, bilmiyorum. Bunlara kulak asmamak lazım. Peki vaktimizi doldurduk. Bir başka önemli soru vardı fakat bunu belki ileride başka bir programda ele alalım. Türkiye'ye oranla Almanya'da salgın önlemleri nasıl, etkileri ne şekilde farklılıklar gösteriyor diye sormak istiyordum. Sen de Almanya'da yaşıyorsun, bunu birinci elden görüyorsun. Türkiye'de de işte geçen cuma bir sokağa çıkma yasağı skandalı yaşandı. Evet. Binlerce insan büyük ihtimalle enfekte oldu o yüzden filan. Dolayısıyla işin bu kısmını da belki ileride bir başka programda ele alalım diyorum. İzninizle uygun bulursanız.
Evet.
Tabii ki.
Memnuniyetle eğer Çağhan Kızıl da kabul ederse tabii memnuniyetle.
Tabii ki. Tabii ki çok memnun olurum. Almanya bir bu pandemikle mücadelede aslında onun yapı taşlarını anlatmak çok anlamlı olabilir.
Peki bugün bize konunun genetik taraflarını doçent doktor Çağhan Kızıl anlattı. Kendisi Alman Nörodejeneratif Hastalıklar Merkezi DZNE'de Dresden'de öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Çok teşekkür ediyoruz Çağhan geldiğin için. Yeniden bir başka programda seni ağırlamayı umuyoruz.
Çok teşekkürler Çağhan kızım.
Ben çok teşekkür ederim davetiniz için. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.
Sen de öyle, herkese de aynı dilekleri iletiyoruz. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.
Hoşça kalın, teşekkürler.
Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.